Ayrım 10.
Ama delikanlı, Magdalena gibi ocağın başında diz çökmüş, dalgın dalgın ateşe bakıyor, zihni bambaşka yerlerde geziniyordu. Sanki çöldeki manastıra varmıştı bile. Beyaz cübbeyi giymişti de yalnızlıkta gezinmeye başlamıştı. Yüreği Tanrı'nın derin, durgun sularında yüzen küçük mutlu bir mercan balığıydı. Dışarıda dünya ayrılmaktaydı. İçi durgunluk, sevgi ve güvenle doluydu. İsa diye tekrarladı yanındaki ses. Çocukken birlikte oyun oynadığımız günleri hatırlayıp hatırlamadığımı sormuştun. Alevlerin ışığını yansıtan Magdalena'nın yüzü kıpkızıl parlıyordu. Ama çöle gömülmüş olan delikanlı işitmiyordu söylediklerini. İsa dedi kadın yeniden. Sen 3 yaşındaydın. Ben de senden 1 yaş daha büyük. Evimizin kapısına 3 basamakla çıkılırdı. Ben en üst basamakta oturur, senin 1. basamağa çıkmak için saatlerce çabalamanı seyrederdim. Düşerdin, kalkardın. Bense sana yardım etmek için serçe parmağımı bile oynatmazdım. Bana gelmeni istiyordum ama uzun acılar çektikten sonra. Hatırlıyor musun? 7 cinlerden biri onu böyle konuşmaya, adamı ayartmaya zorluyordu. Neden sonra? Aradan saatler geçtikten sonra 1. basamağa çıkabilirdin. Bu kez 2. basamak için çırpınıp dururdun. Sonra da 3. gelirdi. Orada ben kıpırdamadan durmuş seni beklerdim. Derken delikanlı ürperdi ve elini uzatarak sus diye bağırdı. Daha ileri gitme. Ama kadının yüzü pırıl pırıl parlıyordu. Alevler kaşlarını, dudaklarını, çenesini ve çıplak boynunu yalıyordu. Bir avuç defne yaprağı alıp ateşe attı ve içini çekti. Sonra elimden tutardın. Ya İsa, elimden tutardın benim. İçeri girerdik ve avludaki çakıllar üstünde yatardık. Tabanlarımızı birbirine yapıştırırdık. Vücutlarımızın sıcaklığını, karıştığını duyardık. O sıcaklık ayaklarımızdan baldırlarımıza, derken kazıklarımıza çıkardı. O zaman gözlerimizi kapar ve sus diye bağırdı yeniden. Ağzını kapamak için elini kaldırdı. Ama kendini tuttu. Dudaklarına dokunmaktan korkuyordu. Kadın içini çekip sesini mırıltı halinde alçaltarak sözüne devam etti. Ömrümde böyle tatlı duygu duymamışımdır. Biraz durduktan sonra o gün bugün erkeklerde hep o tatlı duyguyu aradım. Ama bulamadım bir türlü. Delikanlı yüzünü dizler arasına gömdü. Adamı uya diye fısıldadı. Adamı uya, yardım et. Sıcak, sakin odada mis gibi kokan fasulyenin fokurdayışından, odunu yutan ateşin çaldığı ısılıktan başka ses duyulmuyordu. Dışarıda erkek sular gürleyerek boşanıyor, topraksa kalçalarını açmış kıkırdıyordu. İsa, neler düşünüyorsun diye sordu Magdalena. Artık yüzüne bakmaya cesaret edemiyordu. Tanrı'yı düşünüyordum diye cevap verdi, boğuluyormuş gibi. Tanrı'yı, Adonai'yi. Bu sözü söylerken kutsal adı böyle bir evde ağzından kaçırdığına pişman oldu. Magdalena ayağa sıçradı ve ateşle kapı arasında gidip gelmeye başladı. Aklı zıvanadan çıkmıştı. En büyük düşman Tanrı diye düşünüyordu. Evet, Tanrı. Her şeye burnunu sokar, kötüdür, kıskançtır, insanın mutlu olmasını engeller. Kapının ardında durup kulak kesildi. Kasırga çıkmıştı. Avludaki narlar birbirine çarpıyor, parlayacak gibi oluyordu. Yağmur dinmiş biraz dedi Magdalena. Gideyim ben diye cevap verdi delikanlı yerinden kalkarak. İlkin ağzına bir lokma bir şey koy da gücün kuvvetin yerine gelsin. Bu havada nereye gidebilirsin ki? Dışarısı zifiri karanlık. Yağmur deniz tam dinmiş değil. Duvardan yuvarlak bir hasır alıp yere serdi. Çömleği ateşten aldı. Duvara gömülü küçük bir dolaptan kızarmış arpa ekmeğiyle 2 çorba çanağı çıkardı. Orospu yemeği dedi. Ye bakalım. Sofular sofusu ye, iğrenmezsen eğer. Aç delikanlı duraksamadan elini uzattı. Kadın hafifçe güldü. Sen böyle mi yersin diye ısık çalar gibi bir ses çıkardı. Duanı etmeden mi? Sana ekmek verdiği, fasulye ve orospu verdiği için Tanrı'na şükretmedin mi? İsa'nın ağzındaki lokma boğazına takıldı. Benden niye nefret ediyorsun Maria? Dedi. Niçin bana takılıp duruyorsun? Bak, bugün ilk defa lokmalarımızı paylaşıyoruz. Yeniden dost olduk. Geçmişi bırak. Bağışla artık. Buraya bunun için geldim. Mızmızlığı bırak da ye. Bağışlamıyorsan bağışlat. Erkek değil misin? Elini kaldırıp gülerek ekmeği kopardı. Tanrı'dan razı olsun bize ekmek, fasulye ve dünyanın orospularıyla sofu konuklar gönderdiği için. Lambanın ışığı altında karşılıklı diz çöküp bir şey söylemeden oturup durdular. İkisinin de karnı açtı. İkisi de çok acı çekmişti bugün. Kuvvetlerini kazanmak için yiyorlardı. Yağmur dinmek üzereydi. Gök yatışmış, toprak dolmuştu. Köyün Arnavut kaldırımlarından aşağı sevinçle akan dereciklerin neşeli şırıltısından başka ses işitilmiyordu. Yemek faslı bitmişti. Minik dolapta bir yudum şarap vardı. İçtiler. Ayrıca olgun hurmalar vardı. Onları da yediler. Bir süre ikisi de ses etmeden oturup sönmek üzere olan ateşi seyrettiler. Zihinleri yükselip alçalıyor, sönen alevlerle birlikte raks ediyordu. Hava soğumuştu. Delikanlı kalkıp ateşe odun attı. Magdalena da yeniden bir avuç defne alıp ateşe savurdu. Odayı koku sardı. Gidip kapıyı açtı. Rüzgar çıkmıştı, bulutlar dağılmıştı. Yeni yıkanmış, tertemiz iki büyük yıldız bahçenin üstünde pırıl pırıl parlıyordu. Yağmur hala yağıyor mu diye sordu delikanlı. Yine odanın ortasında durmuş, gitsem mi, gitmesem mi diye düşünüp duruyordu. Magdalena cevap vermedi. Yere bir hasır serdi, sandığını açıp çarşafla kalın yünlü battaniyeler çıkardı. Sevgililerinin armağanıydı bunlar. Gelip ateşin önünde bir yatak yaptı. Burada uyursun dedi. Dışarısı soğuk ve rüzgarlı. Neredeyse gece yarısı olacak. Nereye gidebilirsin ki? Soğuktan kıkırdarsın. Uyu burada işte. Ateşin yanı başında. Delikanlı ürperdi. Burada mı? Ne? Korkuyor musun? Korkma. Saf kumrum benim. Seni tedirgin etmem. Ayartacak değilim seni. Bakireliğine el sürecek değilim sevgilim. Sanki matahmış gibi. Ateşe odun attı ve lambanın fitilini kıstı. Güzel düşler görmeye bak dedi. Yarın ikimizin işi de çok. Sen yeniden yola çıkacaksın kurtuluş peşinde. Ben de başka bir yola kendiminkini. Ben de kurtuluş peşinde. İkimiz de kendi yolumuzda gideceğiz. Bir daha da buluşmayacağız. İyi geceler. Yatağının üstüne attı kendini. Yüzünü yastığa gömdü. Bütün gece çığlıklarını ve gözyaşlarını tutmak için çarşafını ısırdı durdu. Ocak başında yatan adamın işitip de ürkerek kalkıp gitmesinden korkuyordu. Bütün gece süt emen çocuk gibi rahat ve sakin soluyuşunu dinledi. Uyanık kalıp uzun uzun iç çekişleriyle, iniltileriyle bir anne gibi ninni söyleyerek uyuttu onu. Ertesi gün tan ağrırken yarı kapalı kirpiklerin arasından İsa'nın kalktığını, meşin kayışı sıkıca beline sardığını ve kapıyı açtığını gördü. Durmuştu kapıda. Hem ayrılıp gitmek hem de kalmak istiyordu. Dönüp yatağa doğru baktı. Magdalena'ya doğru bir adım atar gibi oldu. Üzerine doğru eğildi. Odanın içi pek aydınlanmamıştı daha. Sanki kadını bulup ona dokunmak istiyordu. Sol elini kemerine sokmuştu. Sağ eliyle çenesini ve ağzını örtmüştü. Kadın sırtüstü kıpırdamadan yatıyordu. Saçı çıplak göğsünü örtmüştü. Kirpikleri arasından ona bakıyordu. Bütün vücudu titriyordu. İsa'nın dudakları oynadı. Maria. Ama kendi sesini duyar duymaz ürktü. Bir sıçrayışta eşiği buldu. Avluyu hızla geçip kapının sürgüsünü açtı. Maria Magdalena çarşaflarını üzerinden atıp yatağında doğruldu ve ağlamaya başladı. Manastır Cenaseret Gölü'nün ötesinde yükseklere kurulmuştu. Kül kırmızısı kayalardan yapılmış, koca koca kül kırmızısı kayalar arasına sokulmuştu. Gece yarısıydı. Sular damla damla değil, sel gibi boşanıyordu gökten. Sırtlanlar, kurtlar, çakallar oluyor, daha ötelerden birbiri ardından duyulan gök gürültüleriyle gazaba gelmiş bir çift aslan kükrüyordu. Karanlıklar içine gömülü manastır ikide bir şimşekle yanıp sönüyordu. Sina Dağı'nın tanrısı kırbaçlıyordu onu. Keşişler hücrelerinde yüzü koyun yere kapanmış, toprağı yeniden bastırmasın diye Adano'ya yakarıyorlardı. Noah söz vermemişler miydi? Bu dostluğun belirtisi olarak da yerden göğe uzanan bir gökkuşağı germemiş miydi? Yalnız başrahibin hücresinde ışık vardı. Başrahip Yaşim, serve ağacından yapılmış yüksek duvara yapışık koltukta, yedi kollu şamdanın altında oturuyordu. Bir deri bir kemikti, zor soluyordu. Beyaz sakalı deriyi andırıyordu. Kollarını kavuşturmuştu, gözleri kapalıydı. Rahlede durmuş, ona Daniel peygamber bölümünü okuyan genç rahip adayını dinliyordu. Bir gece şöyle bir görüntü belirdi hayalimde. Göğün dört rüzgarının büyük denizde birleştiğini gördüm. Denizden birbirine benzemeyen dört büyük hayvan çıktı. Birincisi kanatları olan bir aslana benziyordu. Kanatları sökülüp de insan gibi iki ayağı üstünde durduruluncaya, içine bir de insan yüreği sokuluncaya kadar ona baktım. Derken ayıya benzeyen başka bir hayvan çıktı. Biri ona kalk dedi. Bol bol et ye, yut. Bir de baktım bir üçüncüsü. Porta benziyordu. Sırtında da kuş gibi dört kanadı vardı. Dört başlıydı bu hayvan. Egemenlik de ona verilmişti. Rahip adayı tedirgin oldu ve durdu. Baş rahibin iç çekişini ya da heyecan içinde tırnaklarını iskemleye batırışını duymaz olmuştu. Soluk alışını bile duymuyordu. Ölmüş müydü yoksa? Kaç gündür ağzına lokma koymak istememişti. Tanrı'ya darılmış ölmek istiyordu. Ölmek istiyordu. Öteki rahiplere açıkça söylemişti bunu. Ruhu beden yükünden kurtulsun da Tanrı'yı bulabilmek için göğe çıksın diye ölmek istiyordu. Halletmesini istediği bir şikayeti vardı. Onu görmesi, onunla konuşması gerekirdi. Ne var ki beden kurşun gibi ağırdı. Yükselmesini önlüyordu. Bu yüzden bedenine yol vermek, onu mezarda bırakmak, gerçek Yahşim'in göğe çıkıp Tanrı'ya derdini anlatmasını istiyordu. Ödeviydi bu onun. İsrail'in babalarından biri değil miydi ki? İsrail ulusunun sürülerle ağzı vardı ama hiçbirinden de ses çıkmıyordu. Tanrı'nın karşısına geçip çektiklerini söyleyemiyorlardı. Yahşim söyleyebiliyordu ama başka çaresi kalmamıştı. Rahip adaya dönüp baktı. Yedi alev altındaki baş rahibin kafası kurt yenilikleriyle dolu çürük tahta gibi oyuktu. Güneş ve orucun sertleştirdiği bu kafa, kervanların ara sıra çölde karşılaştıkları yağmurla yıkanmış ilkel hayvan kafa tasarına ne kadar da benziyordu. Ne görüntüler görmüştü bu kafa. Gökler kaç kez açılmıştı karşısında. Cehennemin dibi kaç kez açılmıştı önünde. Zihni Yakup'un merdiveni gibiydi. Üstüne İsrail'in bütün kaygıları ve ümitleri durmadan inip çıkmıştı. Gözlerini açan baş rahip adayın önünde ölü gibi benze atmış bir durumda ayakta dikildiğini gördü. Avizenin ışığı altında yanaklarındaki altın tüyler bütün bakirliğiyle parıldıyordu. Uzaklara sürüklenmiş gözleri ise acıyla doluydu. Baş rahibin sert yüz ifadesi tatlılaştı. Babası Zebedi'nin elinden kaptığı bu yakışıklı delikanlıyı seviyordu. Buraya Tanrı'ya adamak üzere getirmişti onu. Söz dinleyişini, hevesliliğini, susan dudaklarını, tatmin olmayan gözlerini, tatlılığını ve çabuk işleyen zekasını seviyordu. Bir gün diyordu, bu çocuk Tanrı ile konuşacaktır. Benim yapamadığımı o yapacaktır. Omuzundaki iki yarayı kanat haline getirecektir. Hayatım süresince ben göğe çıkmadım, o çıkacaktır. Çocuk bir keresinde ana babasıyla manastıra gelmişti. Fısıh bayramını kutlamak içindi. Zebedi babanın uzaktan akrabası olan baş rahip onları sevinçle karşılamış, kendi masasına oturtmuştu. Yuhanna o sıralarda 16 yaşındaydı. Yemeği üzerine eğilmiş yerken baş rahibin gözünün kafasının derisine değdiğini, kemikleri aralayıp kafatasının ek yerlerinden geçerek beynine işlediğini duymuştu. Dehşet içinde başını kaldırıp baktığında fısıh masası üstünde iki bakış havanın ortasında buluşmuştu. O günden sonra balıkçı kayıkları ve Cenaseret gölü çocuk için büyük gelmemeye başlamıştı. İkide bir iç çekiyor, günden güne soluyordu. Yaşlı Zebedi sonunda usanmış şöyle bağırmıştı. Aklın balık yakalamada değil senin, Tanrı'da. Ne yapalım? Git, durma. İki oğlum vardı. Tanrı kendisiyle paylaşmamı istedi. Paylaşacağız. Gitsin kendi seçtiği yola. Baş rahip karşısında dikilen çocuğa bakıyordu. Paylamaktı niyet ama onu görünce ifadesi tatlılaşıverdi. Niye durdun yavrum diye sordu. Görüntümü yarıda kestin, böyle yapmamalısın. O bir peygamberdir, peygamberlere ise saygı gerekir. Çocuk kıpkırmızı oldu. Rahle üzerindeki deri tomarını yeniden açıp tek düze bir sesle okumaya başladı. Derken dördüncü hayvanı gördüm gece görüntümde. Korkunç, meşhum, pek kuvvetli bir hayvan. Koca demir dişleri vardı. Ötekilerin hepsini yuttu, paramparça etti. Geri kalan taraflarını da ayakları altında ezdi. Bu öteki hayvanların hiçbirine benzemiyordu. 10 tane de boynuzu vardı. Yeter diye bağırdı baş rahip. Yeter bırak artık. Adamın bağırışı çocuğu ürkütmüş, kutsal yazıda mozaik taşlar üstünde yuvarlanmıştı. Yere eğilerek aldı, dudaklarını götürdü ve öptü. Derken gidip köşede durdu, gözlerini üstüne dikti. Tırnakları iskemlesine batmış bağırıyordu baş rahip. Daniel, bütün kehanetlerin yerine geldi. 4 hayvan geçti üzerimizden. Kartal kanatlı arslan gelip yırtarak deşti bizi. İbrani eti yiyerek yaşayan ayı gelip yedi bizi. 4 başlı pars gelip ısırdı bizi. Doğudan, batıdan, kuzeyden ve güneyden. Demir dişli ve 10 boynuzlu hayvan şimdi üstümüzde oturmakta. Henüz gelmedi, kaçmadı. Başımıza salacağına söz verdiğim bütün felaketleri ve korkuları gönderdin ya Rabbim, şükürler olsun sana. Ama iyi şeyler de vardı verdiğin sözler arasında. Onları niye göndermedin? Onlar söz konusu olduğunda neden elin sıkı? Bol bol felaket saldın üstümüze. Şimdi de cömertçe kârlarından ver bize. Bize vaat ettiğin insanoğlu nerede? Oku Yuhanna. Çocuk gömleğinin altında tomar, bulunduğu köşeden ayrıldı. Rahleye doğru giderek yeniden okumaya başladı. Ama sesi baş rahibinki gibi vahşileşmemişti. Gece görüntümde bir de baktım, insanın oğluna benzer biri göklerdeki bulutlar üstünde geldi ve piri faniye yaklaştı, yanına getirildi. Hakimiyet, ululuk, melekler, uluslar, halk toplulukları ve türlü diller konuşan insanlar ona kulluk ettiler. Onun hakimiyeti sonsuz bir hakimiyet, onun hakimiyeti yıkılamayacak bir hakimiyettir. Kendisini artık tutamayan başrahip iskemlesinden kalktı, bir adım attı, derken bir adım daha rahleye vardı. Düşer gibi oldu ama koca avucunu kutsal yazı üstüne indirerek dengesini bulabildi. Nerede vaat ettiğin o insanın oğlu? Bize söz verdin mi, vermedin mi? İnkar edemezsin sözünü. Burada işte bu yazıda yazıyor. Kızgın kızgın, heyecan içinde elini kehanet üstüne indirdi. İşte burada yazılı. Oku Yuhanna, oku yeniden. Ama bekleyemedi başrahip. Aday başlamaya vakit bulamadan başrahip yazıyı kaptığı gibi yukarı ışığa doğru kaldırdı ve bakmadan kendine güvenen bir sesle okumaya başladı. Egemenlik, ululuk, melekler, halk toplulukları, uluslar ve türlü diller konuşan insanlar ona kulluk ettiler. Onun egemenliği sonsuz bir egemenliktir. Onun egemenliği yıkılmayacak bir egemenliktir. Tomarı rahle üstünde açık bırakıp pencereden dışarıdaki karanlığa baktı. Hani... ''Hani o insanın oğlu?'' diye seslendi karanlığa gözünü dikerek. ''Onu bize vaat ettiğine göre senin değildir artık, bizimdir o. Hani, hani nerede? Senin ulusunun, İsrail ulusunun bütün evreni yönetebilmesi için egemenliği, ululuğu ve melekleri neden vermiyorsun? Boyunlarımız göğü gözlemekten, açılmasını beklemekten kas katı kesildi. Ne zaman? Ne zaman gelecek? Evet, niye durmadan aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Biliyoruz pekala. Senin bir saniyen biz insanlara göre 1000 yıl. Eğer adilsen kendi ölçünle değil, bizimkiyle ölçersin. Budur adalet. Pencereye doğru yürüdü. Ama dizlerinin bağı çözülmüştü. Durdu ve havada denge bulmak istermiş gibi ellerini ileri doğru uzattı. Çocuk ona destek olmak için koştu ama başrahip kızdı. Elini sürmemesi için başıyla işaret etti. Bütün gücünü toplayarak pencereye vardı. Duvara yaslandı, başını elinden geldiği kadar dışarı uzattı ve baktı. Karanlıktı her yer. Şimşek daha seyrek çakıyordu. Ama sular manastırı çevreleyen kayalar üstünde gürül gürül akıyordu. Kaktüslere yıldırım çarptığı zamanlar sanki olduğu yerde dönüp biçim değiştiriyorlardı. Cüzamlı kollarının göğe yükseldiği bir sakatlar ulusu haline geliyorlardı. Ruhunu ve bedenini gererek dinledi başrahip. Uzaklardan çölün yaban hayvanlarının ulumaları, haykırışları geliyordu. Hayvanlar aç değildi, korkmuşlardı. Yakında hemen hemen üstlerine ateşe ve kasırgaya sarılı bir hayvan böğürerek ilerliyordu. Başrahip çölün seslerini dinledi. Dinlerken birden ürperdi ve döndü. Görünmeyen bir varlık girmişti hücresine. Baktı. Şamdanın 7 noktası pırpır ediyordu, sönmek üzereydi. Kullanılmadan bir köşede duran bir harpın 9 teli vahşi sesler çıkardı. Sanki görünmeyen bir el öfkeyle koparıyordu onları. Başrahip titremeye başladı. Yuhanna, dedi bakınarak, gel, yaklaş yanıma. Çocuk bulunduğu köşeden fırlayarak atıldı ve yaklaştı. Buyur peder, dedi, secdeye varmak üzere diz çöktü. Yuhanna, git keşişleri çağır. Göçmeden onlara bir sözüm var. Göçmeden mi dediniz? Çocuk titredi. Yaşlı adamın arkasında kanat çırpan 2 kara kanat gözüne ilişmişti. Gidiyorum artık, dedi başrahip. Sesi sanki öteki kıyıdan geliyormuş gibiydi. Gidiyorum. Görmedin mi 7 alevin sendeleyerek fitillerinden kaçtığını? Harpın 9 telinin vahşi sesler çıkardığını duymadın mı? Neredeyse kopacaktılar. Ben gidiyorum Yuhanna. Koş çağır keşişleri, onlarla konuşmak istiyorum. Çocuk başını eğerek kayboldu. Başrahip 7 kollu şamdanın altında hücrenin orta yerinde ayakta kaldı. İşte sonunda yapayalnız kalmıştı Tanrı'yla. İstediği gibi içini dökebilirdi ona. Kimsenin duyacağından çekinmezdi. Başını hafifçe yukarı kaldırdı, Tanrı'nın karşısında olduğunu biliyordu. Geliyorum, geliyorum, dedi ona. ''Niye hücreme giriyorsun? Niçin ışığı söndürmeye kalkıyorsun? Harpın tellerini koparıp beni yakalıyorsun. Geliyorum, sadece senin iradenle değil, benimkiyle de. Geliyorum, ulusumun şikayetlerinin yazılı olduğu yazıtlar da elimde. Seni görmek, seninle konuşmak istiyorum. Biliyorum dinlemediğini ya da dinlemezlikten geldiğini. Ama sen aşıncaya kadar varacağım kapına. Açmazsan burada kimse yok, rahat konuşabilirim. Açmazsan kapını kıracağım. Ateşlisin, ateşli insanlardan hoşlanıyorsun. Sadece onlara kulum diyorsun. Şimdiye dek ağladık, secdeye vardık ve iraden yerine getirilecektir dedik. Ama artık uzun süre dayanamayız Rabbim. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Vahşisin sen. Vahşi insanları seviyorsun. Biz de vahşileşeceğiz. Şimdi bizim irademiz yerine getirilecek. Bizimki. Baş rahip böyle konuşurken havadaki bütün sesleri duyabilmesi için kulak kesilmişti. Yağmur dinmiş, gök gürültüsü uzaklara gitmişti. Gürültü şimdi doğudan boğuk boğuk geliyordu çölün ta uzaklarından. Yedi alev yaşlı adamın beyaz başı üstünde yanmaya devam ediyordu. Baş rahip susup bekledi. Alevlerin yeniden pır pır etmesi için, harpın yeniden dehşetle sesler çıkarması için uzun süre bekledi. Hiçbir ses duyulmuyordu. Başını salladı. İnsanın vücudu lanetli diye mırıldandı. Ruhun görünmeyeni görmesini ve duymasını engelleyen hep beden oluyor. Öldür beni Rabbim. Senin karşında bedenin ayırıcı duvar olmadan durabilmek, konuştuğunda sesini duymak istiyorum. Hücrenin kapısı bu arada sessizce açılmış ve zamansız uyandırılmış keşişler beyaz giysiler içinde sırayla içeri girdiler. Hayaletler gibi duvara yaslanıp beklediler. Başrahibin son sözlerini duymuşlardı. Soluk boğazlarına takılmıştı. Tanrı ile konuşuyor demişlerdi kendi kendilerine. Tanrı'yı azarlıyor. Yıldırım çarptı, çarpacak bizi. Duvara yaslanmış titreşiyorlardı. Baş rahip uzaklara bakıyordu. Gözleri başka bir yerdeydi, görmüyorlardı. Aday yaklaşarak secdeye vardı. Geldiler peder, dedi. Onu ürkütmemek için yavaşça konuşmuştu. Baş rahip adayın sesini duydu. Dönüp ötekilere baktı. Hücrenin orta yerinden ayrıldı. Bir düzen üzerine ağır ağır yürüyor, ölmek üzere olan vücudunu mümkün olduğu kadar dik tutmaya çalışıyordu. İskemleye vardı, önündeki alçak tabureye çıktı ve durdu. Kolunun çevresindeki üstünde kutsal özdeyişler yazılı muska çözüldü. Aday vaktinde yetişip üzerinde yürünen yere sürünmesine vakit bırakmadan yeniden bağladı. Baş rahip elini uzatarak koltuğun yanındaki fil dişi sapla asayı yakaladı. Yeniden güç bularak yukarı kaldırdı ve duvara yaslanmış sıra halindeki keşişler üstünde gözlerini gezdirdi. Keşişler, dedi. Size birkaç sözüm var. Son sözlerim olacak bunlar. Kulaklarınızı iyi açın. Aranızda uykulu olan varsa bırakıp gitsin. Söylemek üzere olduğum şey kolay değil. Bütün ümitleriniz ve korkularınız uyanırsa, kulaklarınız dikilirse etkileyebilir ancak. Dinliyoruz kutsal baş rahip, dedi peder Habakkuk elini yüreği üzerine koyarak. Baş rahipten sonra gelen en yaşlı keşişti. Bunlar son sözlerim keşişler. Hepiniz de kalın kafalısınızdır. Onun için meseleyle konuşacağım sizinle. Dinliyoruz kutsal başrahip, diye tekrarladı peder Habakkuk.